Ayrım 31.
Kafasında kendi okulunu kurdu. Hasip o dönemde mikrofonlu hoca oldu, vatan cephesine bol üye buldu. Sevil, o İstanbulludur, sanat çevrelerinde adı geçer. Bir armatörün oğluyla evlendi, boşandı, oğlunu istemeyerek baba tarafına bıraktı. Ona doğum günlerinde almış olduğu oyuncakların adını andı. 3. 60 devriminde yüksek memur çekmecelerinde gizli aşk mektupları, banka borç senetleri, çıplak kadın fotoğrafları ve biraz da prezervatif bulundu. Devrim sabahı Aysel, Atatürk bulvarına fırlayıp subaylara gülücükler ve 3 kilo pasta dağıttı. Sabah kahvaltılarını etsinler diye. Ziya Gökalp Caddesi üstünde bir cipin içinde Kemal Bey'i, daha önceki gün daireyi ziyarete gelen bir DP milletvekiline sayenizde beyefendi demiş olan ve beyefendiye eliyle bir bardak su taşımış bulunan hukuk müşavirliği elemanını genç bir subayın boynuna sarılıp onu şapur şupur öperken gördü. Aysel sosyalizme inanıyordu ama DPT'deki işinden atıldı. Bir yaz tatili kampında garsonun, müsteşarın karısından önce Aysel'e çay vermesi, üstelik de Aysel'in garsonlarla, kamp bekçileriyle durmadan yeni kurulan partiden konuşması hiç doğru bulunmamıştı. Müsteşarın karısı, Aysel'in aile terbiyesinden mahrum ve dolayısıyla komünist olduğuna karar vermişti. Bu karar resmi makamlarca onaylandı. Aydın DP'li olmadığını bir türlü kanıtlayamazdı. Peşte'deki katipliğinden geri çekildi. Başkentte beklemekten usandı. Ayrıca da DP zamanında uzun süre valilik etmiş olan babasıyla iyice arası açıldı. Nedeni Peşte'deki metresi. Annesi sağ olsaydı ayılır bayılırdı. Annesinin de yerine babası iki görevi birden yaptı. O da babasına "Siz ne anlarsınız? Yaşamamış hödükler!" diye bağırdı. Birden her şeyin suçlusunu babası olarak gördü. Gazozcu vali koydu adını. Peşte'den geri alınışı birinin bir uykudan sarsılarak uyandırılması gibi olmuştu. Kendi meslektaşlarından birine varıp iki çocuk doğurup bir iş partilerinde modadan, kokteyl tarifinden ve yeni aşklarından gayri bir şey konuşmayan kız kardeşi Nurten'e bakıp bakıp yeniden Türk kadınını ve memleketi kurtarmanın heyecanına tutuldu. 13. Saat 08.49. Aydın şehirler arası konuşuyormuş. Telefon ondan meşgul çalıyormuş. Otelde ne işim olduğunu sordu. Bilmediğimi söyledim. Ölüm ya da dirim sözü etmedim. Sesimin her zamanki gibi oluşu kendimi şaşırttı. Doğal olarak onu şaşırtmadı. "Bekle, bir duş alayım, hemen geliyorum," dedi. Ben de bir duş alayım dedim. Pablo Neruda'nın bir şiirini plağa okudum. "Çok güzel oldu, getireceğim. Orada sana dinletecek bir yol bulurum," dedi. "Olur," dedim. "Pila üniversiteliler kapışıyor. Parti de satın alacak. Düzenlediği toplantılarda çalacak," dedi. Çok sevindiğimi söyledim. "Hadi duşunu al, şimdi geliyorum ben," dedi. Birazcık durdu, şakaya vurup ekledi. "Seninle yatmak istiyorum. Biliyorsun, hep istedim bunu." "Biliyorum," dedim. "Almacı." "Evet, almaç. Onu yere bırakınca ellerini ovuşturmuştur. Islıklarla yıkanmıştır. Geceki yol yorgunluğunu, uzun yolculuklar yorgunluğunu üstünden atmıştır. Başarılı bir sabah. Bol bol satılan yayınları. Günün olayı bir plak. Özlenmiş bir kadının, o kendi ülkesinde hiç bulamadığı kadının en sonunda kendisini açtığı bir kucak. 3 yıl önceki seçimler ne kadar umut verici. Partili miting alanları gün günden kalabalıklaşıyor. Yöneticiler tedirgin. Tezel, her şeyi çok ciddiye alıyorsun," diyor, gülüyor. "Bendeki de salt duygu, salt coştu," diyor, somurtuyor. Engin Çankaya'nın tepesinde kaşlarını çatıyor. Şimdi kızların çoğu kendilerini ciddi görevlerin düştüğünü bilmiyorlar. İnanın öyle. Ders verdiğiniz sınıflarda çok azı bizim kavgamızın içinde, onların da kökeni," diyor, susuyor. Düşünüyor. Öteki kardeşlerin nerede Engin, ne yapıyorlar? Anan, ya saat onarıcısı baban, kampanya fabrikasındakiler ne diyorlar? Kurtulmak ve kurtarmak istiyorlar mı? Sordun mu onlara? Sor. Bunun karşılığını ben bilemem ki. Kitaplar çok şaşırtmalı, bilmeceler için yeterli formül vermiyorlar. Onun için yaşamı ta kendisine sığınmak gerekiyor. Bu yüzden sen bilirsin, bilmelisin. Anlat bana. Pablo Neruda'yı aydının sesinden dinleyip de kendilerini savunacaklar mı? Haklarını bilecekler mi? Neredeyse artık Tezer'in bile umurunda değil. Bari sağ kalan kız kardeşlerinin, öteki kardeşlerinin yeğenlerinin umurunda mı? Eski ve yeni arkadaşlarının. Söyle bana Engin, şimdi hayran hayran ve güvenli yüzüne baktığın kadın özgür mü? Özgürleşti mi hiç değil o? Söyle Engin, kurtardı mı bir şeyleri? Bu mümkün mü? Tek başına kurtulmak ve kurtarmak mümkün mü? Sizlere de çok iş düşüyor hocam. Evet, evet, çok iş düşüyor, haklı olarak. Ben Engin'e hiçbir şey anlatmadım. Hiçbir şey söylemedim, onu anlamaya çalıştım. Beni anlaması için de hiçbir çaba göstermedim. Öfkesini bende denemesine izin verdim. Matbaadan çıkıp bir sabaha yürüyüp bu odaya gireli sadece 2 saat kadar olmuş. Zamanı Aydın'dan öğrendim. Her şeyi bıraktığım yerde sadece Engin. Matbaadan 8'de çıkmıştır. Odasına varmak yarım saati almıştır. Bana odasında ne anlatmak istiyordu acaba? Öfkesinin nedenini mi açıklayacak? Artık ne o parayı, ne insan olmanın bazı küçük anlarını, ne de ölüm dirim kavgasını bilecek. Zamanla öğrenir belki. Duştan çıkıyorum. Bir saksıyı çatlatıp ağır ağır toprağa yayıldığımı duyuyorum. Ama toprağın beni kavrayıp kavramayacağını bilmiyorum. Çankaya'nın tepesinden inerken karlara bulandık. Engin bir çam dalına asıldı, dalın üstünde tortop oldu, sallandı, sallandı, sonra da yere atlayıp işte sizi eğlendirmek için biraz maymun oldum dedi. Çamdan dökülen karlar saçlarını örttü. Benim yüzüme sadece serpintisi geldi, artık gülemedim. Sonra sessiz yürüdük. Ne yan yanayız ne de ayrı. Yine bunaltıcı bir çizgide. O gece gördüğüm düşü yeniden anımsıyorum. Koskoca, geniş bir avlunun ortasında tören kurulmuş. Topkapı'nın avlusu gibi bir yer. Avluda binlerce genç dolu. Kızlı erkekti. Büyük ateşler yakmışlar, marşlar söylüyorlar. Marşları kendileri bestelemişler. O güne dek duyduklarıma hiç benzemiyor. Marşlarla yer gök inliyor. Benim bu törenin ardından çok önemli bir görevim varmış sözde. Marşlar bitince içeride büyük bir salona alınıyorum. Salonda tepeleme genç dolu. Mahkeme salonu gibi bir yer. Set set kürsüler, set set banklar biraz da Sorbonne'un amfilerini andırıyor. Oralarda sıra sıra gençler oturuyor yine. Hepsinin üstünde bir örnek yeşil gri renkli giysiler var. Gençlik parkındaki çaycının masasının rengini andıran bir renkti. Salonun ortasına doğru yürüyorum. Bir de bakıyorum, orta yere doğru yürürken yalnız değilim. Yanımda birkaç kadınla birkaç da erkek var. Sözde bunlar benim bugüne varmak için el ele çalıştığım arkadaşlarımmış. Sert adımlarla yürüyoruz. Son bir görev dağıtımının başındaymışız. Bu öyle bir anmış ki sanki bir düğmeye basılacak ve bir tren raylarının üstünde hızla yol alacak. Ya da geminin yıllarca kızakta denize indirilmeyi bekleyen bir geminin denize indirilme anıymış. Düşü gören ben olduğum için olacak, bütün gözlerde özellikle bana çevrikmiş. Galiba gemiyi denize ben indirecekmişim. Şişeyi ben kıracakmışım, düğmeye ben basacakmışım. İşte böyle, çok önemli bir görev bekliyormuş beni. Yanındaki kadınlardan biri, bir de bakıyorum, nasılsa defileye çıkmış oluyor. Dekolte giysiler içinde bir podyumda salına salına yürüyor. Semiha, Semiha diye bağırıyorum. Semiha beni görmemezliğe geliyor. Ben hariç herkese gülücükler dağıtıyor. Herkes de ona. Bağırıyorum. Semiha, Semiha. Ama bir de bakıyorum o kadın Semiha değilmiş, Behire'ymiş. Gelinlikler giyinmiş. Ardında metrelerce uzun beyaz tüller geliyor. Tülleri bir yığın köylü çocuk taşıyor. İki yanında da terzi atölyelerinde çalışan dikişçi kızlara benzer, kamburu çıkık, sarı yüzlü ama kulaklarında küpeleri olan kızlar var. Behire'nin iki yanında büyük bir saygı, hatta korku ile yürüyorlar. Behire de onları azarlıyor. Tüllerime basmayın, dikkat edin salaklar, basmayın, basmayın diyor. Tüllerin sırası mı Behire? Görevimiz var demek istiyorum. Sesim bir türlü çıkmıyor. Bir türlü de gelinin yanına ulaşamıyorum. Çünkü o sıra gelinin çevresine birçok şişman ve kolları altın bilezikli, elleri silahlı kadın çevirmiş oluyor. Gelin bir yandan sağını solunu azarlarken bir yandan da eliyle durmadan birini çağırıyor. Kıpkırmızı, parlak kadifeler giyinmiş asık suratlı bir adam beliriyor o sıra. Gelin asık suratlı, kırmızı kadifeli adamı kolundan zorla çeke çeke götürüyor, şişman kadınlara da giymediğim her şeyimi size vereceğim diyor. Kadınlar da paraşütlere asılmış olarak onların ardından uçuyorlar. Rezil olduk, rezil olduk diye bunalıyorum. Ama bakıyorum yine aynı salondayım. Yine gözler umutla bana bakıyor. Ortada hiç rezil olunmuş gibi bir şey geçmemiş sanki. Yanımdakiler acele acele gidip geliyorlar. İkisinin ellerinde spor toto kağıtları var. Galatasaray 1, Fenerbahçe 31, Beşiktaş 0, Ankara Gücü 211 falan deyip duruyorlar. Onları çekiştiriyorum. Sonra rezil oluyoruz diyorum. Kımıldama, herkes sana bakıyor diyorlar ve yerde üçer takla atıyorlar. Bir de bakıyorum, yanımdaki öteki erkekler ellerinde filelerle domates havuç olmuş olarak pazardan dönüyorlar. Beni görmüyorlar. Hadi gelin, rezil olduk diyorum. İmzaya geç kaldık biz diyorlar. Çok telaşlanıyorum. Baksana, gemi denize indirilmeden önce imzalamamız gereken kağıtlar varmış meğer diyorum. Bunu nasıl unuttum diyorum, çok utanıyorum. Meğer ondan utanmıyormuşum. Herkes beni arıyormuş. Bense Luna Park gibi bir yerde dönme dolabı binmeye dalmışım da ondan utanıyormuşum. İki küçük çocuk geldi. Beni eteğimden çeke çeke dönme dolaptan indirdiler. Çok geç kalıyorsunuz dediler. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım diye diye yürek çırpıntıları içinde koşuyorum. Ama gemiyi denize indirmek için de beni beklemiş olmalarından gurur duyuyorum bir yandan. Artık her şey tek başına bana kaldığı için olacak, görürler onlar diye düşünüyorum, sabırsızlanıyorum. Derken kendimi bir eşeğin üstüne binmiş görüyorum. Eşeğin üstünde cezaevi koridorlarına benzer koridorlardan geçiyorum. Sağımda solumda demir parmaklıklı hücreler var. Hücrelerden ıslık sesleri geliyor. Sözde ben onları kurtaracakmışım. Eşek yok oluyor. Beni geniş, yarı karanlık bir yere alıyorlar. Bu alacakaranlık yerde 5-6 kadar hiç tanımadığım ama iyi yüzlü adamlar var. Onlar da görevimi yapmamı bekliyorlarmış. Kısacası kendimi öyle duyuyorum ki herkes her şeyi benden son görevimi yapmamı bekliyor, ben gecikiyorum. Kor general gibi biri geliyor. Karşımda hazır ola durup bana başlayabilirsiniz efendim diyor, ben de başlayalım diyorum. Alacakaranlık yerdeki iyi yüzlü erkekler acele soyunmaya başlıyorlar. Meğer görevim onlarla yatmakmış. Haykırarak uyandım. Titrememi bir süre engelleyemedim. İlk uyku hapımı o zaman kullandım. Yeniden uyumadan önce pencereden baktım. Kar dinmişti. Keskin bir kömür kokusu genzimi yakıyordu. Ömer'in arada bir deliksiz uyumak istediği zamanlar aldığı o Mogadanlı'dan biriyle yeniden uyumuşum. Bu düşümden Ömer'e hiç söz etmedim. Benimle eğlenmesinden çekinmiş olmalıydım. Onun da her şeyi çok ciddiye alıyorsun demesinden korkmuş olmalıyım. Ya da beni ayrıntılara fazla önem vermekle suçlamasından. Banyodan çıktım. Acele kurulandım. Çoraplarım, sütyenim, düğmelerini, nerede kopardığımı bilmediğim yeleğim. Acele acele giyiniyorum. Dün öğleden sonra dersim yoktu. Ömer'in bu akşamki dönüşü için hazırlık yapıyordum. Bir piliç haşlayıp buzdolabına koydum. Gelirken aldığım enginarları ayıkladım. Bir şişe vodkanın içine rendelenmiş limon kabukları attım. Bir yandan da Şura'ya Ağustos'ta sunacağım bildirinin anahtarını düşünüyorum. Kapı çalındı. Açtım Engin. Onda hiç görmediğim bir eziklik ve çekingenlikle kapının önünde duruyordu. Ürkek gözlerle bakıyordu. Kendinden hiç hoşnut görünmüyordu. Beni geri çevirmeyin dedi. Çok utanıyordu. Yeniden ne istediğini anladım. Benim için unutulmuş bir şeydi. Denenecek denenmiş, verilecek verilmiş, ödenecek ödenmiş, seyredilecek seyredilmiş. Bunu ona nasıl anlatabilirdim? Durmadan ödeyecek, her şeyi ödeyecek denli zengin olmadığımı elimde olan... Bildiğim, biriktirdiğim bütün zenginliğimi kendisine çoktan verip tükettiğimi nasıl açıklayabilirdim? Sonsuza dek cömert olmak için sonsuza dek verilecek bir şeyinin olması gerek. O halde birazını geri ver Engin. Soyun bakalım. Şaşkınlıkla soyundu. Hemen oracıkta odanın orta yerinde. Siz? Hayır, bunu sormadı. Yeni bir atılım için kısacık da olsa bir zaman gerek. Dolapta tavuk var. İstersen biraz ye dedim. Sonucu anlamış olmalı. Sezdirmeden dediğimi yapıyor. Belki de bakalım nasıl gidilecek belli sonuca diye o da oyunu bozmuyor. Bir pencerenin önünde kollarımı kavuşturmuş onun çıplaklığına bakıyorum. Gözümü kırpmadan bakıyorum. Bir sigarayı daha avcumun içinde söndürüyorum. İlk kez hiçbir acı duymuyorum. Tepeden tırnağa giyineyim. Hırkamın düğmelerini bile ilikliyorum. Elinde bir tavuk budunu kemirerek geldi. Ne yapayım şimdi? İstersen çıktık açık alınlayı söyle. Bilmiyorum. Tavuk budunu vazodaki çiçeklerin içine soktu. Bu büyük olan, yani öğreten, yani eğiten, yani bilgi veren sizin derslerinizin hangi bölümüne giriyor? Hangi büyük engin? Daha kendimi senin yardımınla tanıyorum. Kişi kendini bilmeden neyi bilebilir ki? Güzel kurulmuş bir tümce, oturaklı bir karşılığı çağrıştırır. İlk bölümüne diye karşılık veriyorum ben de. İyiliğin bazen kötülük kadar tehlikeli olabileceğini sende öğreniyorum. İnsan olmanın küçük anlarını kaçırmak ne denli kötü ise enayilik de o denli kötü. Bunu kaç kez romanlarda okudum, filmlerde gördüm, oyunlarda seyrettim, kuramların içinden çıkarttım. Yine de kaçınılmaz bir biçimde. Odasının 3 aylık kirasını ödeyemediğini ne zaman söylemişti? O sırada ne mutlu, ne mutsuz bir biçimde, ne öfkeli ne de keyifli olarak, durumu olduğu gibi alarak, bir kitabı şuradan kaldırıp şuraya koyar gibi, yapılması en doğal şeyi yaptığını bilerek yeniden giyinirken mi? Yeniden giyinip, böyle olması gerekirdi derken mi acaba? Elimi sıkıp gitti, enginarı pişirdim. Ben de yeniden giyiniyorum işte. Çantamdan dökülenleri yeniden içine dolduruyorum. Ama her göze gerekli parçasını koyarak yerleştiriyorum çantamı. Kalemler şurada, pudriyerim burada, 5000 lira cüzdanda, yarım simit çöp sepetine, tarağım bu göze, not defterim şu cebe, hatta dudağımı biraz da ruj sürüyorum. Pörsümüş leylak dalını da yarım simidin yanına gönderiyorum. Masanın altındaki kağıt sepetine, aydın neredeyse gelir, yağmurluğumu giydim, önünü iyice kapattım. Kapının dışına astım, lütfen rahatsız etmeyiniz levhasını tersine çevirdim. Anahtarı aldım, kapıyı örttüm, koridora çıktım. Artık hiçbir şey dinlemek istemiyorum plaklardan. Bir süre daha boğuşup çocuğumu büyütmek istiyorum. Çocuk ister saat onarıcısı Rıza'nın oğlundan olsun, ister Ömer'den. Belki de çocuk yoktur. Belki de kendimim, yeniden büyütmek istediğim saksısını çatlatmış. Aydın'ın plağı kolunun altında, eli de yine böğründe kalacak. Ne yapalım? Asansörle tam 16 kat indim, otele faturamı ödedim, döner camlı kapıyı ittim, dışarı çıktım. Başkentin puslu Nisan sabahı. Ankara 1968-1971. Kitabın sonu. 10 Mart 2003, sayfa 346.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr